Ayrım 37.
Nitekim 1989'da benzer olaylar laiklikten çok laisizmden esinlenen Fransa'da da yaşanmış. Fransız Danıştay'ı 27.11.1989'da çoğulculuğa, başkasının özgürlüğüne ve laik öğrenim etkinliklerine zarar vermeksizin öğrencilerin inançları doğrultusunda özgürce giyinebileceklerini, bir baskı kışkırtma üyesi olmadıkça bu tutumun laiklikle bağdaşacağını belirtmiştir. Üstelik bu yerindelik açısından yürütme organına bildirilmiş bir görüştür. Yargıçlar geleceğin mutfağına yemek yapamazlar. Anayasa Mahkemesi bir yasal metnin anayasaya aykırı olup olmadığını irdelerken hukuk alanında kalmak, toplumsal çatışma olasılığı ve benzeri gibi hukuksal olmayan kaygılara dayalı gerekçelerden kaçınmak zorundadır. O yalnızca anayasaya uygunluk, konstitüsyonalite ya da aykırılık en konstitüsyonalite denetimi yapar. Asla yerindelik, amaca uygunluk, maslahata uygunluk, opportunite denetimi yapamaz. Kelsey'nin dediği gibi Kral Midas'ın dokunduğu her şey nasıl altınlaşırsa Anayasa Mahkemesi'nin değindiği her şey hukuklaşmalıdır. Yerindelik denetimi mahkemeyi hukuksuzlaştırmaz ama siyasallaştırır. Gereksiz tartışmaların odağı yapar, güçlendirmez, zayıflatır. Meclis görüşmelerine kadar inerek yasal metinlerin altında yatan düşünceleri genetik yorumlarla keşfe çıkmak, yasanın nesnel iradesi yerine görüşmecilerin öznel iradelerini değerlendirerek sonuçlar çıkarmak sağlıklı bir yöntem, yorum ve yaklaşım değildir. Genetik ve sosyolojik yorumlarla yapılacak bir yerindelik denetimi, Duerger'in dediği gibi, Anayasa Mahkemesi'ni yasama işlevine kaydırır ve yargıçlar hükümeti suçlamasını gündeme getirir. Unutmayalım ki bu deyiş ilk kez Fransa'da kullanıldı. Kimi yargıçlar kralın mutlakiyetçiliğine sınır getirme tutkusuyla politik gücün işlevini oynamaya özendiler. Yargıçlar hükümeti deyişi 18. yüzyılda işte bu tutuma tepkinin ürünüdür. Paro 1989 M.23. Bizim kaygımız ve amacımız şudur. Anayasa Mahkemesi'ni güçlü kılmak. Bunları yazarken gerçeğe saygıyı, mahkemenin değerli yargıçlarına duyduğumuz saygıyı elbette üstün tuttuk. Mahkemeyi güçsüzleştirecek tutumlar nereden gelirse gelsin, karşısına dikilmek zorundayız. Çünkü o hepimizin mahkemesidir. Özetle Anayasa Mahkemesi hukuksal sınırların içine çekilmelidir. Yöntemler ve araçlar açısından sağlam ve sürekli bir yorum disiplini geliştirmelidir. 1978 Louisiana toplantısına sunulan genel raporda anayasa yorumunun klasik yorum temellerine dayandığı, özellikle yasal metnin nesnel iradesine ve yorumda alt sınır ilkesine üstünlük tanındığı belirtilmiştir. J.S. Baker, JR.S.148-149. 3. Anayasa Yargısı ve Yasama. İncelememizi anayasa yargısının bağlayıcılığı konusuyla kapatmak istiyoruz. Çoğu ülkelerde olduğu gibi Anayasa Mahkemesi kararları bizde de herkesi ve her kurumu, erga omnes, bu arada yasama organını da bağlar. Anayasa Madde 153 Taksim Son. Anayasamızda böyle bir hüküm olmasaydı bile elbette aynı sonuca ulaşılacaktı. Çünkü yasamanın bir işlemi olan yasanın hem iptali hem de bu iptalin değersizliği anlamsız olurdu. Esasen Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı bildirici değil, yapıcı bir karardır. Bir hüküm kaldırılmış, böylece yeni bir kural yaratılmıştır. Kelsen. O yüzden iptal geçişli bir eylemdir, geçişsiz değil. Öyleyse ona uyulmalı, gereği yapılmalıdır. Ülkemizde ise ne yazık ki yasama organı bunu çoğu kez bir onur sorunu yapmakta, uymamanın yollarını aramaktadır. Yanılgı buradadır. Bu yersizdir. İlkin yasama organı iptal kararına uymakla anayasanın 153. maddesine uymaktadır. Bir başka deyişle bu bir mahkemeye boyun eğme olgusu değil, anayasaya uyma olgusudur. İkincisi, yasama aslında bundan kıvanç duymalıdır. Nasıl çarpık kravatımızı düzelterek bizi toplum içinde gülünç olmaktan kurtaran dostumuza gönül borcu duyuyorsak, daha önce de belirttiğimiz gibi yasamada mahkemeye kendini hukukun ve anayasanın içine çektiği için aynı borcu duymalıdır. Evet, ülkemizde nedense böyle olmuyor. Yasama çoğu kez mahkemenin kararının hukuka uygun olup olmadığını tartışıyor. Bu yanlıştır. Nasıl yargı yasamanın işlemlerini yerindelik açısından değerlendiremezse, yasama da yargının kararını hukuka uygunluk açısından değerlendiremez. Söz gelimi yasalarımıza göre ölüm cezasını yargı verir. Ancak bu cezanın yerine getirilmesi yasamanın onayına bağlanmıştır. Nedeni şudur. Ölüm cezası bir kez yerine getirildi mi geriye dönmek olanaksızdır. O yüzden yerine getirilip getirilmemesinin yargı dışında bir merciğin incelemesinde yarar görülmüştür. Bizde bu merci yasamadır. İşte yasama bunu yaparken ölüm cezasını yerine getirmenin ülke için yararlı ve yerinde olup olmadığını gözetir. Ancak mahkeme kararının hukuka uyup uymadığını asla inceleyemez. Anayasa Mahkemesi kararı da böyledir. Eleştirilebilir ama uyulması zorunludur. Bu uyma içten olmalıdır. Anayasa Mahkemesi kararına karşın yeniden benzer metinler yasallaştırmak hukuka karşı dolandır. Erkler sürtüşmesine, çatışmasına yol açılmamalıdır. Öğrenim düzeyi yüksek ülkelerde bu tür çatışmalara rastlanmaz. Çünkü iktidara ve yasamaya karşı direnen bir yargının arkasında her zaman toplumun desteği vardır. Bunun güzel örneği İtalya'da yaşanmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya'da faşizmin kalıntısı bir zorunlu sürgün yasası vardı. Buna göre doğduğu kentten başkasına giden ve orada iş bulamayan insanları ilin valisi derhal geri gönderebilirdi. Buna uymamak suçtu. Bir partinin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi yasayı iptal etti. Başbakan De Gasperi mecliste karara uyulmayacağını, iptal edilen yasanın büyük kentlere işsiz güçsüz kimselerin akımını engellediğini ve dolayısıyla asayişsizliği önlediğini açıkladı. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi Başkanı De Nicola bir bildiri yayınlayarak hükümeti suçladı ve Anayasa Mahkemesi kararına uyuluncaya değin mahkemenin hiçbir davaya bakmayacağını, hatta Roma'dan ayrılıp Napoli'ye taşınacağını belirtti, taşındı da. Kamuoyu mahkemeyi destekledi. Bunalım büyüdü, grevler yaygınlaştı, hizmetler durdu. Sonuçta başbakan karara uyacağını açıklayarak Napoli'ye kadar gitti. Başkan De Nicola'dan özür diledi, mahkemede Roma'ya döndü. Böyle bir olayın Türkiye'de yaşanması olanaksız görünüyor. Bundan da yasama yararlanıyor. Nitekim Türban Yasası'nda da böyle olmuştur. Anayasa Mahkemesi bu yasayı iptal ederken sözcüğü sözcüğüne şöyle demektedir. Yüksek öğretim kurumlarında dinsel gereğe bağlanan başörtüleri laik bilim ortamıyla bağdaştırılamaz. Dinsel inanç gereği sözcükleri kullanılmasa da Cumhuriyet'in niteliklerine yönelik bu amaç ve anlamdaki dinsel kaynaklı düzenlemelerle girişimler anayasa karşısında geçerli olamaz. Sayfa 32. Mahkemenin bu gerekçesi karşısında yeni bir düzenlemeye elbette gerek yoktu. Bunun erkler sürtüşmesine, çatışmasına yol açması kaçınılmazdı. Nitekim Kasım ayında mahkemenin bir üyesinin yüksek sesle bunu anımsatması tartışmalara yol açtı. Öyle ki kimi yetkililer, mahkeme üyesi mahkeme kararının yalnızca gerekçesinin ışığında ve o çerçevede konuştuğu halde üyenin yansızlığını yitirdiğini ve davadan çekilmesi gerektiğini ileri sürdüler. Basın ikiye bölündü. Ancak kamuoyu İtalya örneğindeki gibi bir tutum takınmadı. Gerçek şudur, yargıcın oyunu belli etmesi kavramı her ülkede ve Türkiye'de bile dar anlamda anlaşılmaktadır. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararı 5-12-1977. Günümüzde kimi ülkelerde yargıçların siyasal partilere ve sendikalara bile girmeleri serbesttir. İsveç, Norveç, Finlandiya böyledir. Almanya'da bir muhalif partide etkin görevde bulunan, hatta günlük bir gazetede başyazarlık yapan bir yargıcın yansız olmadığı savını 1920'lerde İmparatorluk Yüksek Mahkemesi geri çevirmiştir. Federal Yüksek Mahkeme'de aynı görüşü sürdürmüş ve İmparatorluk Yüksek Mahkemesi'nin kararlı bir çizgide oluşturduğu içtihatlarında olduğu gibi, ne dini inançları ne de siyasal bir partiye üyeliği, yargıcın yanlılığı nedeniyle reddedilmesi için makul bir gerekçe olabilir. Yargıcın bir siyasal partide kapsamlı etkinliği gibi özel koşullar bulunduğunda durum daha değişik olabilir. Eğer yargıç, nasyonel sosyalizmin mağdurları ile ilgili kuruluşların etkinliklerine geniş ölçüde katılsaydı ya da bu ideolojiye ve onu izleyenlere özel bir kin gösterseydi, yargıcı reddetmek için yeterli bir gerekçe bulunmuş olacaktı. Yine Alman Federal Mahkemesi 1953'te verdiği bir kararında şöyle demiştir. Anayasa Mahkemesi yargıcının belirli bir partiye girmesi, onun ne bu makamdan çıkarılması ne de reddedilmesi için bir neden oluşturur. Mahkeme 1960 tarihli bir kararında da aynı görüşü yinelemiştir. P. Jil O. Doğru Profesör Jill'e göre hukuk metodolojisi kuramı, bilim felsefesi ve yargıçlar üzerine toplum bilimsel çalışmalar göstermiştir ki, yasaların büsbütün yansız uygulayıcısı anlamında siyaset dışı denilen yargıç tipi ya ütopiktir ya da saf ideolojiktir. Bu kararları aşırı bulanlar olabilir. Biz de onları ihtiyatla değerlendiriyoruz. Ama Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesine yapılan eleştiriyi bunların ışığında gözden geçirdiğimizde hiç de haklı bulmuyoruz. Yasama Anayasa Mahkemesi kararlarına uyarsa ne kendisi ne de yargı ve yargıçlar yıpranacaktır. Şimdi yanılgı nerede sorusunu toptan yanıtlamanın tam sırasıdır. Anayasa yargısını ulusal iradeye ve demokrasiye aykırı görmek yanılgıdır. Anayasa Mahkemesi'nin norm denetimi yerine yerindelik denetimi yapması yanılgıdır. Yasamanın Anayasa Mahkemesi kararına uymaması ya da uyar görünüp gerçekte onu dolanması yanılgıdır. Bu üç yanılgıda birleşirsek doğruları kolayca bulabiliriz. Sık sık yelpaze gibi kullandığımız bir özrümüz var. Türkiye geçiş dönemindedir. Demokrasi, halk, yasama. Anayasa Mahkemesi, tüm kurumlar geçiş ve alışma dönemindedir. Bu bir ölçüde doğrudur. Ancak nedenli doğru olursa olsun, bizim için gevşeme nedeni olamaz. Türkiye, dünyadaki gelişme ivmesine uymazsa, zaman yitirirse saygınlığını, her şeyini yitirir. Halkta, yasamada, yürütmede, yargıda kendi öz görevlerini ve yetkilerinin sınırlarını iyi bilmek ve belirlemek durumundadır. Birbirlerinin alanlarına sarkarlarsa, önce sürtüşür, sonra çatışırlar. Demokrasi tıkanır, işlemez. Doğan kargaşa da biri düdüğünü çalar, en güzel durumlara kıyılır. Sil baştan düzenlemelere gidilir. Nitekim öyle olmuştur. 1980'lerde 1961 anayasasındaki yetkilerini iyi kullanamayan yasama, bunların bir bölümünü yürütmeye kaptırmıştır. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın yetki alanları, kendileri ve halk zararına, yasamanın ve yürütmenin yararına daraltılmıştır. Hakimler Yüksek Kurulu kaldırılmıştır. Yargı vurgun yemiştir. Yazık olmuştur. Umarız geçmişteki deneyimler özlemlerimizin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Erkler ayrılığı ilkesine göre yargıcın yasayı yorumlamada yetkisinin sınırları. Yargıtay 36/1995 tarih ve 1/1 sayılı içtihatları birleştirme kararı ve yazılan karşı oy. Yargıtay Kararları Dergisi 1995 sayı 11 sayfa 1716-1739. Çoğunluk görüşü. 3679 sayılı yasa ile TCY'nin 20. maddesinin 3. fıkrasında yapılan değişiklikle geçici olarak kamu hizmetlerinden yasaklama cezasının üst sınırının 3 yıl olarak belirlenmesi karşısında aynı yasanın 31. maddesinde yer alan kamu hizmetlerinden yasaklama cezası üst sınırının 3 yıl mı yoksa asli ceza süresine eşit mi olacağı konusunda Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve 4. 5. 6. 7. 9. 10. ceza daireleri ile 1. ceza dairesi arasında içtihat aykırılığının bulunduğu ve bu aykırılığın içtihatların birleştirilmesi yoluyla giderilmesi Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu'nun 4/2/1993 gün 6 sayılı kararı ile istenmiş ve buna ilişkin evrak Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'na gönderilmiş olmakla içtihatlar arasında uyuşmazlık bulunduğuna ve içtihat uyuşmazlığının giderilmesi gerektiğine oy birliğiyle karar verildikten sonra işin esası incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü. Türk Ceza Yasası'nın 20. maddesinin 3. fıkrasında yer alan muvakkaten idamatı anneden memnuiyet cezası mahkumun 3 aydan 5 seneye kadar yukarıda beyan olunan hukuk ve hizmet ve memuriyet ve sıfat ve rütbe ve nişandan ve bunları ihraz ehliyetinden mahrumiyetidir. Hükmü 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 3679 sayılı yasanın 1. maddesiyle değiştirilmiş, geçici olarak kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası, hükümlünün 3 aydan 3 yıla kadar yukarıda gösterilen siyasi haklar, hizmet, memuriyet, sıfat, rütbe ve nişandan ve bunları ceza süresi içinde yeniden elde etmek ehliyetinden mahrumiyetidir şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Aynı yasanın ceza mahkumiyetlerinin neticeleri ve tarzı icralarına ilişkin 3. babında yer alan ve 3 seneden 5 seneye kadar ağır hapse mahkumiyet hükmü olunan cezaya müsavi bir müddetle, hidematı anneden memnuniyeti müstelzim olacağını belirten 31. maddesinde değişiklik yapılmamıştır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 11-11-1991 gün 237/304 gün 237/304 sayılı 30-11-1992 gün 307/324 sayılı 25-1-1993 gün 346/6 sayılı kararlarında 3679 sayılı yasayla değiştirilen TCY'nin 20/3. maddesi hak mahrumiyetine ilişkin feri ceza niteliğinde bulunan kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasının yukarı sınırını 3 seneye indirdiğinden 31. madde uygulamasında da bu sınırın üzerine çıkılamayacağı kabul edilmiştir. 4. Ceza Dairesi'nin 9-2-1993 gün 8160/814 sayılı 5. Ceza Dairesi'nin 4-2-1993 gün 4354/392 16-2-1993 gün ve 3724/4735 sayılı 7. Ceza Dairesi'nin 11-7-1991 gün 7310/8725 sayılı 9. Ceza Dairesi'nin 13-1992 gün 1186/1547 29-5-1992 gün 2847/5238 6-11-1992 gün 9930/10007 7-12-1992 gün 10010/10861 sayılı 10. Ceza Dairesi'nin 8-10-1992 gün 10689/9825 34-1992 gün 4264/4798 18-11-1992 gün 11529/1919 sayılı kararları da bu doğrultudadır. 3. ve 8. ceza daireleri de ceza genel kurulu kararları doğrultusunda uygulama yapılması gerektiği görüşünde olduklarını bildirmişlerdir. 1. ceza dairesi ise TCY'nin 31. maddesinde düzenlenen ceza mahkumiyetinin doğal sonucu olan kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasının 20. maddede düzenlenen ve mahkumiyetin neticesi olmayıp doğrudan asli müeyyide olarak öngörülen kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası ile karıştırılmaması gerektiğinden 20. maddede yapılan değişikliğin 31. maddeyi etkilemeyeceği görüşüyle 25-3-1992 gün 178/664 11-5-1992 gün 251/1105 16-11-1992 gün 2420/2468 sayılı kararlarında TCY'nin 31/2. maddesi uygulanırken ceza süresine eşit olarak kamu hizmetlerinden yasaklanmaya karar verileceği belirtilmiştir. Açıklanan görüşler karşısında çözümlenmesi gereken sorun ceza yasasının 20. maddesinde 3679 sayılı yasayla yapılan ve kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasında üst sınırı 5 seneden 3 seneye indiren değişikliğin 31. maddede yer alan 5 yıllık üst sınırı 3 seneye indirip indirmediğine ilişkindir. 1. Özgürlüğe ve mal varlığına yönelik olmayan ancak medeni ehliyeti kaldıran nitelikte, yani kişinin vatandaşlık haklarının bir kısmını kullanabilmesini veya bu haklara sahip olmasını etkileyen bir ceza olan kamu hizmetlerinden yasaklılık, TCY'nin 11. maddesinde cürümlere mahsus ceza olarak kabul edilmiştir. Kamu hizmetlerinden yasaklılık cezası, özgürlüğü bağlayıcı ceza ile birlikte hükmolunan tamamlayıcı ceza, madde 20 ya da ceza hükümlülüğünün sonucu olan ek feri ceza, madde 31 niteliğindedir. Bu ceza süreli, geçici veya sürekli, ömür boyu olsa da aynı tür cezadır. Yani ceza yasasının 20. ve 31. maddelerinde yer alan kamu hizmetlerinden yasaklılık cezası tek ve aynı kavramdır. Şöyle ki, 1. Ceza yasasının 20. gerekse 31. maddelerinde yer alan kamu hizmetlerinden yasaklılık cezası, bu yasanın 11. maddesinin 6. bendinde sayılan aynı cezadır. 2. Her iki maddede yer alan kamu hizmetlerinden yasaklanmanın doğurduğu ehliyetsizlikler aynı olup, yasanın sadece 20. maddesinde sayılmıştır. 3. Kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası hürriyeti bağlayıcı cezaya da tabi olsa, ceza mahkumiyetinin sonucuna da bağlı bulunsa, Ceza Kanunu'nun 41. maddesinden itibaren yerine getirme süresi başlayacaktır. 4. Her iki kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasının sonucu aynı olup buna mahkumiyet, 34. maddede belirtildiği üzere siyasi hizmete seçilmeye veya memuriyete engel olduğu takdirde var olan seçilmişliği ve memuriyeti de ortadan kaldıracaktır. 5. Memnun hakların iadesinde de kamu hizmetlerinden yasaklanmanın türü, yani 20 ve 31. maddeden kaynaklanması arasında hiçbir fark gözetilmemiştir. 6. Ceza yasasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın 20. veya 31. maddeden kaynaklanan ya da süreli veya süresiz olan kamu hizmetlerinden yasaklılığa aykırı davranışların tümü 307 taksim 1. madde ile tek bir suç olarak kabul edilmiştir. 7. Ceza yasasının 20. maddesinde sayılan ehliyetsizliklerden sadece bir veya birkaçının uygulanabileceğini, örneğin sadece memuriyetten yoksun bırakılma cezasını öngörmesi halinde bu cezaya ilaveten ayrıca kanuni netice olduğundan bahisle 31. maddenin de uygulanması olanaksızdır. 8. Ceza yasasının 31. maddesinin yalnız ağır hapis cezaları için öngörülmesi nedeniyle aynı yasanın 20. maddesinin istisnası olduğu da ileri sürülemez. Çünkü ceza yasasının 302, 202, 205, 208, 209, 212 ila 219. maddelerindeki ağır hapis cezalarıyla birlikte memuriyetten yoksun bırakma, yani bir nevi kamu hizmetlerinden yasaklama cezası öngörülmesi de 20. ve 31. madde arasında fark gözetilmediğini göstermektedir. 9. Küçükler ve sınırlı ehliyetsizler hakkında kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasının uygulanamayacağına ilişkin TCY'nin 54, 55 ve 58. maddelerinde kanuni netice ile feri ceza açısından bir ayrım yapılmamış, gerek 20. ve gerekse 31. maddenin tatbik edilmeyeceği kabul edilmiştir. Bu itibarla ceza yasasının 20. ve 31. maddelerinde düzenlenen kamu hizmetlerinden yasaklanma cezaları birbirinden farklı cezalar olmayıp 20. maddede sanık lehine yapılan ve cezanın üst sınırını azaltan değişiklik 31. madde içinde geçerlidir. 2. Ceza yasasının 20. ve 31. maddelerinin her ikisi de genel hüküm niteliğindedir. Aralarında özel genel norm ilişkisi kurulamaz. TCY'nin 31. maddesinin 20. maddeye göre özel nitelikte olduğu ve bu nedenle 20. maddede yapılan değişikliğin 31. maddedeki cezayı etkilemeyeceği görüşüne bu nedenle katılınamaz. 3. 3679 sayılı yasa ile yapılan değişiklik sonucu ceza yasasında yer alan kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasının süresi indirilmiştir. Kamu hizmetlerinden yasaklılığın üst sınırı azaltılırken geçici kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası denlemiş, yasadaki düzenleme yeri ve cezanın niteliği gözetilmemiş, bu cezanın tamamlayıcı veya feri ceza olması yönünden de bir ayrım yapılmamıştır. Öyleyse ceza yasasının 31. maddesinde yer alan geçici yasaklama cezasının üst sınırında değişiklik yapılmadığı şeklindeki görüş aleyhte bir zorlama olmaktadır. 4. Türk Ceza Kanunu'nda yer alan ve hak mahrumiyetlerine ilişkin feri cezalardan bulunan geçici olarak kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasının yukarı sınırı günümüz koşulları itibariyle fazla olduğundan azaltılması ve buna bağlı olarak da hak mahrumiyeti cezalarında söz konusu olan memnu hakların iadesi süresinde indirim yapılması amacıyla 3679 sayılı yasa kabul edilmiş ve TCY'nin 20 taksim 3, 77 taksim 5 ve 122 taksim 1 maddelerinde yer alan sürelerde indirim yapılmıştır.